Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Bora Hoşver.
Biz burada özgür, çoğu zaman yavaş, sürprizlerle dolu, kendini dünya vatandaşı hissettiren, öğreten ve geliştiren bir seyahat kültürünü benimsiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıl hepimizin bildiği gibi seyahate, gezmeye, dolaşmaya hasret kaldık. Umarız bugünkü sohbetimiz sizleri biraz olsun seyahate çıkaracak, kısa bir dünya turu yaptıracak türde bir sohbet olacak. Konuğumuz Doğuş Holding Protokol Bölüm Başkanı Emin Tüzün. Emin abi, Emin hocam. Merhaba
Bora. Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok sağ ol. Bu sohbeti çok uzun zamandır yapmak istiyordum. Sana da söylüyorum, 2 yıldır hatta söylüyorum.
Evet, sağ ol.
Her sohbetimiz, her konuşmamız küçük bir dünya turuna, dünyanın bir bölgesinde gezintiye çıkıyoruz. O yüzden bu gezintide dinleyicilerimizin de bizlerle olmasını, hatta onların da bizlerle beraber bu tura çıkmasını çok istedim. O yüzden davetimizi kabul ettiğin için öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz.
Yok, ben teşekkür ederim nazik davetin için her şeyden evvel.
Sağ ol. Şöyle başlayalım. Emin Tüzün kimdir? Kariyer basamaklarında nasıl ilerlemiştir? Bugünlere nasıl gelmiştir diye kısaca bir bahseder misin?
Şöyle tabii, memnuniyetle. Ben Ankaralıyım. 71 yılında Ankara'da doğdum. Aslında kariyerin ilk adımlarına da Ankara'da öğrencilik yıllarında başladım. Üniversitede öğrenciyken organizasyon şirketlerinde bu kongre ve organizasyonlarda part-time çalışıyordum. Bu benim ilk bu organizasyon işlerine başlangıç dönemim oldu. Daha sonra bir seyahat acentasında, o dönem çok organizasyon şirketi denmiyordu, seyahat acentasında kongre ve organizasyon departmanında görev aldım. Orada da hani kendimce biraz tecrübe biriktirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçtim. Zaten esas kariyer orada başlıyor. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'na protokol dairesinde görev yaptım. Tören ve ziyaretler bölümündeydim orada. Tabii bu size çok engin bir ufuk açıyor. Çok büyük bir okul. Her şeyi öğrendiğimiz bir okul bizim. Türkiye'ye gelen konuklarını ağırlamak, Türkiye'de düzenlenen uluslararası çok taraflı organizasyonları yapmaktı. Bu tabii çok büyük bir tecrübe kazandırdı bize. Oradan da orada edindiğim birikimle Doğuş grubuna geçtim. Önce başkanlık ofisinde protokol müdürü olarak başladım. Halen de protokol bölüm başkanı olarak devam ediyorum.
Peki, yani müthiş. Yani çoğu kişinin kariyerinde derken Fas, Venezuela, tören ve ziyaret müdürlük ve dışişleri bile bambaşka bir başlangıç oldu. Şu klişe soruyla başlayabiliriz hocam. Protokol nedir ya da ne değildir? Çoğu zaman bir takım ezberden söylediğimiz cümleler vardır ya, hani protokole gerek yok, şimdi protokol yapma, protokol etme. Biraz böyle bir ön yargısı var. Protokol nedir ya da ne değildir?
Aslında protokol çok basit tanımıyla, çok genel anlamda uyulması gereken kurallar bütünüdür. Belli bir düzen içinde, belli bir hiyerarşide bir takım organizasyonların sağlıklı ve aksaksız yürüyebilmesi için insanların birbirlerine karşı olan saygılarının ve duruşlarının sağlam temellere dayalı olarak yaşatılabilmesi adına konulmuş bir takım kurallar bütünü diyebiliriz. Ve aslında protokol kurallarının çoğunu bilerek veya bilmeyerek günlük hayatımızda hepimiz uyguluyoruz. Birçoğunu da aslında biliyoruz zaten. Ama tabii bu resmi protokol, devlet protokolü işin içine girdiğinde o farklı bir tecrübe ve bilgi birikimi gerektiriyor. O da biraz daha özel hayatın dışına çıkıyor.
Aslında çok güzel tarif edin. Böyle bakıldığında bilmeden pek çoğumuz birlikte yaşama kültüründe o uzlaşma protokolü ya da birlikte yaşama protokolüne uyum sağlamak bir anlamda zorundayız. Bunu bazen bilmeden yapıyoruz. Bazen de bu protokolün dışına çıktığımızda zaten arazlar başlıyor.
Başlıyor. O yüzden ya aslında görgü, nezaket, yani bunların hepsi protokolün bir parçası tabii ki.
Peki protokol bu. Ama bir chief protocol officer, bir protokol bölüm başkanında belli bir özellik olmasına gerek var mı? Yani Emin Tüzün yaparken Ahmet Mehmet yapamaz gibi bir kriter var mı? Protokol için belli bir özellikler var mı sende?
Şöyle, şimdi protokol bölüm başkanı deyince bağlı olduğunuz makamın temsilini en iyi şekilde sağlamakla yükümlüsünüz. Onu elinizden gelen en iyi şekilde yapmanız lazım. Sizin esas işiniz bu. Bunu yapmak için de 3 tane bence önemli kriter var. Bir tanesi, dünyada özellikle uluslararası arenada genel kabul görmüş protokol ve davranış kurallarını bir kere çok çok iyi bilmeniz lazım. İkincisi, bir organizasyonda ya ev sahibisiniz ya misafirsiniz. 2 karşılıklı taraf var. Dolayısıyla organizasyonun her iki tarafında istediği şekilde gerçekleşmesini de esas olarak düşünürsek bu bir müzakere süreci gerektiriyor. Karşılıklı anlayış gerektiriyor. Yani iyi bir müzakereci olmanız lazım. Karşı tarafı anlamanız, karşı tarafa kendinizi anlatabilmeniz. Çok hızlı, çok doğru kararları tereddüt etmeden alabilmeyi gerektiriyor. Biraz risk alabilmeyi gerektiriyor. Bunları yaptıktan sonra sanıyorum iyi bir protokolcü olursunuz.
Peki hani klasik soru vardır ya, terzi kendisi mümkün dikemez. Özel olmayacaksa özel yaşantında da tüm bu dediklerini yapabiliyor musun? İyi bir protokolcü.
Yok. Yok. Aslında hanım çok şikayetçi bu konudan. Çünkü özel yaşantıda maalesef hani çok fazla bunlara dikkat etmek mümkün olmuyor. Özellikle hanımla böyle evdeki en büyük kavgamız, hani sofrayı kurarken, o mutfakta yemeği hazırlarken ben sofrayı kurarım. İş bölümü öyle. Ama sofrayı kurarken çatalı, bıçağı hani elime nasıl geliyorsa, nerede nasıl oturalım diyorsak o anda öyle koyarım. O da çok kızar. Ya sen der, hani protokolcüsün, şunları bir olması gerektiği yere, olması gerektiği şekilde kendi evinde de kursana. Hanım derim, misafir geldiği zaman tamam ama sen bu evin misafiri değilsin, sahibisin. Gel nasıl rahat ediyorsak öyle yapalım.
Eve iş getirmiyorsun yani.
Aynen, aynen.
Gerekli olmadıkça. Peki hem işin dolayısıyla hem kişisel keyfinden çok seyahat ediyorsun. Ve senle sanırım geçen ay konuşurken de nerelere gezdin, seni en çok nereler mutlu ediyor dediğimizde yine bambaşka şeyler söyledim benim için. Yakın Doğu Asya ve Güneydoğu Afrika, yani Kamboçya, Vietnam, Kenya, Tanzanya, herkesin ilk aklına gelen yerler değildir.
Değil, evet.
Benim bildiğim yerler çok değil, hiç de gitmedim. Ne diyebilirsin? Burada seni paylaşmak istediğin deneyimler mutlaka vardır. Bir aktarır mısın bize oraları kendi gözünden?
Öyle. Şimdi tabii özellikle bakanlık döneminde ama daha sonra hali hazırdaki görevimde de zaten insanların ilk aklına gelen çok bilindik yerlere çok gidip görme imkanım, fırsatım oldu. Dolayısıyla biraz daha hani böyle bilinmezlere merak sardım. Biraz da doğayı seviyorum. Ben de hanım da ikimiz de çok doğa meraklısıyız. Doğanın güzel olduğu yerlerde doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu işte yakın Doğu Asya dediğimiz Vietnam olsun, Kamboçya olsun, Borneo olsun. Tabii oradaki esas konsept yağmur ormanları. Doğada yağmur ormanlarında dolaşmaktan keyif alan birileri için müthiş deneyimler. Yani işte atıyorum hani oralara gidip başkentlerde vakit geçirmekten çok bahsetmiyorum. Biz biraz kırsala inmeyi seviyoruz. O da biraz bazen bazı lükslerinizden tabii ki fedakarlık gerektiriyor. Keza Güneydoğu Afrika dediğimiz zaman tabii bunun ana konsepti safari. Başta tabii Kenya ve Tanzanya geliyor. Ben biraz daha Kenyacıyım Tanzanya'ya göre. Tabii ama bu coğrafyada başka yerlerde de hani safari mümkün. Tabii Ruanda mesela goril açısından o tarz bir deneyimi yaşamak isteyen insanlar açısından dünyadaki iki noktadan biri zaten. Bir de safari konseptinin içinde, safari konseptinin içinde bir de tabii göç var. Olmazsa olmaz olgu. Onu deneyimlemek de bambaşka bir görüş kazandırıyor insana, öyle diyeyim ama orada şöyle bir şey var. Benim bir arkadaşım giderken demişti ki bana ilk gittiğimde, ya çok seveceksin ya da bir kere bana yeter diyeceksin demişti. O savananın bir kokusu var. Biz onu çok seven gruptan olduk ve o kokuyu özlediğimiz için mümkün olduğunca sık da gitmeye çalışıyoruz.
Yani savanın kokularına kadar neredeyse şu anda hissettim. Bu Kenya'da safari ve göç dedin ya, tam onu söyleyecektim. Yani bunun bir önerdiğim bir dönemi vardır. Herhalde elimi kolumu sallayarak ben Kenya'ya gitmeyeyim. Mutlaka bunun bir şu dönemde gidersen daha iyi, şu dönemde gidersen tam aradığını bulamazsın dediğin bir zaman aralığı var mı?
Aslında şöyle, tabii hani Ağustos ayı ve önümüzdeki Ekim ayı göç görmek isteyenler için çok güzel zamanlar. Ama hani safari normalde her zaman yapılabilir. Biraz da tabii bu şans işi. Görülmesi çok zor bir hayvanı birkaç kere daha ilk gittiğiniz günde de görebilirsiniz. Ama görülmesi en kolay olanları şansınız yoksa hiç göremeyebilirsiniz. Yani bu biraz da şansa bağlı açıkçası.
Demin satır arasında Ruanda'da goril deneyimi dedin galiba, yanlış duymadıysam.
Evet. Ya şimdi adamın böyle çok şey geliyor. Hani kulağa böyle çok, ne bileyim, biraz böyle ürkünç geliyor olabilir ama aslında çok sevimliler. Çok da şeyler. Tehlikesizler aslında, inatlaşıp zorlamadığınız zaman onları, ki öyle fantazilere de hiç gerek yok bu arada. Dünyada bunu görebileceğiniz iki tane yer var. Biri Ruanda, biri Uganda. Kongo'da da var ama Kongo şu anda turizm için pek sempatik bir yer sayılmaz. Dolayısıyla hani bu ikisine daha çok yönelim oluyor. Çok farklı bir deneyim ve dünyada bunu yapabileceğiniz başka bir yer yok. Ama tabii uzun bir yürüyüş gerektirebiliyor. Duruma göre bazen hava şartlarıyla mücadele gerektirebiliyor. Bazen biraz stres yaşayabiliyorsunuz ki biz yaşadık. Mesela bir tane büyük bir gorilimiz, gümüş sırt dedikleri, tırnak içinde alfa gorili diyeyim. Yemek istediği otun önünde bizim hanım duruyormuş. Yanına gitti gitti, onu şöyle bir elinin tersiyle aldı, kenara çekti.
O kadar. Ha, bayağı kadar. Fiziksel temas olacak kadar.
Evet, aynen. Ondan sonra. Şimdi orada tabii onu yaşarken böyle anlatıldığı kadar sempatik olmuyor ama dönüp de geriye baktığınız zaman gene de iyi ki yapmışsınız diyorsunuz yani.
Peki sen Ruanda ve Uganda'da goril insanı dokunacağı kadar yakın bir deneyim yaşadıktan sonra tatsız bir soru soracağım ama hayvanat bahçeleri ve benzeri seni hiç kesmiyordur ve hatta büyük ihtimalle karşısındasındır.
Şöyle, hayvanat bahçesinin ben doğru bir konsept olduğuna zaten inanmıyorum. Hakikaten de çok da karşısındayım. Her şey yerli yerinde güzel. O hayvanları da evinde, doğasında güzel. Oralarda siz onları rahatsız etmediğiniz zaman, onlara da tehlike hissettirmediğiniz zaman zaten siz onların umrunda da değilsiniz bu arada. Yani evet. Onun için işte onlara karşı biraz daha dikkatli olduğunuz sürece çok problem yok.
Bak yine çok güzel bir noktaya değindin. Aslında bir insan kendini doğada niye rahat hisseder sorusunun bir yerde cevabını şöyle okumuştum. Çünkü sen doğanın umrunda değilsin. Seni yargılamaz, seninle uğraşmaz. Seninle bir derdi yoktur. O yüzden insan kendini en rahat ve en iyi doğada hissediyor. Peki bu kadar yer gezerken pek çok da kültür görüyorsun ve çok yönlü insanlarla tanışıyorsun. Bunun sana olan mutlaka bir katkısı vardır bu çok yönlülüğü. Sen de nasıl bir farklılık görüyorsun ya da nasıl bir katkı görüyorsun bu?
Vallahi şöyle şimdi aslında dünyayı güzel coğrafyalara ayırmışlar. Yani şu anlamda söylüyorum. Mesela Orta Asya örnek veriyorum. Veya Latin Amerika veya Afrika'nın işte güneyi, kuzeyi biraz daha farklı. Gittiğiniz zaman orada herhangi bir ülkeye ve orada bir organizasyon yapıp da oralardakilerin beklentileri ve organizasyon alışkanlıklarını anladığınız zaman bu üç aşağı beş yukarı o coğrafyada gittiğiniz her yerde aynı. Dolayısıyla Latin Amerika'da X ülkesinde bir organizasyon veya seyahate gittiğiniz zaman oradaki Y ve Z ülkelerine gidince 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Başınıza geleceği tahmin edebiliyorsunuz. Neye insanların nasıl tepki verebileceklerine. Tabii ülkelerden ülkeye küçük farklılıklar, değişiklikler olabiliyor ama genelde konsept aynı. Dolayısıyla hani birini deneyimlemiş olmak diğerlerinde size çok daha rahat hissettiriyor.
Var mı böyle bizimle paylaşacağınız? Çünkü her coğrafyanın farklı bir görgüsü, bir geleneği, bir ritüeli vardır. Var mı paylaşmak istediğin bir ilginç, bize çok garip gelebilecek ama oranın normali olan bir görgü, gelenek?
Valla görgü, gelenekten öte ben çok beni dikkatimi çekmişti. Kültürel bir şeyden, daha doğrusu toplumun bilincinden bahsetmek istiyorum. Şimdi biraz evvel Ruanda'dan bahsettik ya. 1994 yılında işte malum çok kötü bir soykırım geçirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ciddi canlar gitmiş, çok büyük can kayıpları olmuş, ağır bir dönem geçirmiş. Fakat insanların aklında hala o yılların Ruanda'sı var. Artık neredeyse 30 yıl olacak, o günler geçmiş. Fakat bu süreçte küçük bir ülke, kapalı kalmış bir ülke, denize bağ olmayan bir ülke, Afrika'nın ormanlık alanlarında kalmış bir ülke ve oradaki insanlar oradan o kadar güzel dersler çıkarmışlar ki. Bugün baktığınız zaman aslında Kigali Afrika'nın en temiz şehri. Hatta belki dünyanın birçok şehrinden bile temiz. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama hafta sonları devlet başkanının kendinin de katıldığı temizlik etkinlikleri vardı. Böyle böyle bu bilinci gerçekleştirmişler. Baktığınız zaman bugün Afrika'daki en güvenli ülke. Ruanda suç oranları son derece düşük. Hiçbir tehlike yok. Bunların da ötesinde dünyada bir numara kadınların parlamentoda temsili. 80 koltuklu Ruanda parlamentosu, 49 üyesi bugün kadın ve dünyanın bu konuda bir numarası. %60'ın üzerinde bir ortalaması var. Şimdi daha üzerinden 30 yıl geçmeden son derece hüzünlü bir olaylar serisi yaşamış bir ülkenin kendini bu noktalara getirebilmesi bence toplumun bilinçlenmesi ve toplum kültürü açısından örnek gösterilecek bir şey ki büyümesi de şu aralar Afrika'nın önde gelen ülkelerinden biri.
Toplumlar hep travmalarından bir şeyler öğrenirler ve bunu iyileşme ve gelişmede kullanırlar derler ya. Ruanda bunu anladığım kadarıyla ve senden şu anda duyduğum ve öğrendiğim kadarıyla kat be kat başarmış. %60'ların üzerinde kadın temsili Ben bilmiyorum.
Dünyada yok yani, bir numaralı örnek. Yani yok. Bir Finlandiya değil, Norveç değil. Böyle bir geçmiş yaşamış. Hani dolayısıyla takdir edilecek bir durum yani.
Ki dünyada nasıl bir ana akım varsa hep dediğin o 2-3 ülke gelir insanın aklına cinsiyet eşitliğinde. Ruanda herhalde ya sıfır aralarındadır ya da sayfa sonlarındadır ve hatta yoktur. Bunu senden öğrenmiş olduk. Tam da bununla ilgili bir şey diyeceğim. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye beylik bir laf vardır ya. Sen büyük ihtimalle kitaplığında herhalde öngörüyorum, tahmin ediyorum, seyahatlerle ilgilidir. Bunun bir cevabı var mı, bir dengesi var mı? Ya da hani bir yere böyle birazcık iltimas geçecek olsan hangi tarafa geçerdin?
Ya kesinlikle ben çok gezme taraftarıyım. Çünkü görerek yaşamak bambaşka bir şey. Kitapta en fazla hayal edersiniz. Daha önce gittiğiniz bölge veya yakın bölgelerle o hayalleriniz biraz daha böyle gerçeğe yakın olabilir ama yaşayarak öğrenmek o başka bir şey. Yani birazcık iltimas değil de açık ara ben görerek yaşamanın daha fazla öğrettiğini düşünüyorum.
Ama herhalde öncesinde, sırasında veya sonrasında o gördüğün şeyleri okumalarla da desteklemen ve beslemen daha da sağlıklı hale getirecektir.
Ya tabii ki. Yani gitmeden bir bilgi birikimine sahip olmak, en azından oraya gittiğiniz zaman size anlatılanları daha doğru anlamak adına önemli. Döndükten sonra da orada öğrendiğiniz şeylerin bir kısmının devamını, gerisini merak ediyorsunuz. O da farklı bir araştırmaya itiyor tabii.
Konuşmamızın ilk başında Dışişleri Bakanlığı Tören ve Ziyaretler bölümünde işe başladım dedin Emin abi. Bu çoğumuz için çok uzak bir konu. Var mı bununla ilgili bir şey? Yani Dışişleri Bakanlığı Tören ve Ziyaretler bölümündeyken şununla karşılaşmıştım ve o sırada şaşırmıştım. Sizinle de paylaşmak isterim dediğim bir şey var mı?
Ya şöyle, tabii orada güzel olan şu, normal hayatta yan yana gelemeyeceğiniz, o dönemin devlet başkanı olsun, hükümet başkanı olsun, birçok hani iyi bilinen isimlerle temas etme, sohbet etme imkanınız oluyor. Tabii en unutulmaz anlar, en büyük tecrübeler kısa sürelerde de olsa o anlarda yaşanmış oluyor.
Tabii şu anda isim ve dönem vererek bir anını paylaşamadığını fark ettim. Peki tamam.
Ya çok hani dediğim gibi aslında hani orada uzun zaman geçti arasından ama yani özellikle bizim o dönem Türkiye'de organize ettiğimiz bir NATO zirvesi vardı. İşte NATO ülkelerinin devlet hükümet başkanları malum. Onların hepsini aynı salonda ağırlamak herkese çok kısmet olmayacak bir anda, öyle söyleyeyim. O organizasyonun içinde olup yaşamak.
İngiltere demiştik seninle konuşurken ya da Büyük Britanya diyelim. Herhalde tören ve ziyaretlerin zirvesi oradadır protokol anlamında.
Ya aslında şöyle, her ülkenin kendine özgü protokol kuralları var. Ama şimdi tabii onlarla bizim sistemimiz arasında çok büyük farklar var. Şimdi bilmiyorum hala öyle mi ama yanlış hatırlamıyorsam bir dönem kraliçe zaten yılda 4 tane seyahat yapıyordu. Daha doğrusu 2 kabul, 2 dış ziyaret şeklinde. Şimdi oradaki protokoler hazırlıkların yayıldığı süreç ve hazırlık zamanıyla bizde hani değil yılda 4 tane, haftada 14 tane seyahat olduğu günler oluyor yani. Dolayısıyla tabii birbirine çok benzemiyor. Ama şu var, mesela biz şeyi biliriz. Hani deriz ki işte atıyorum demokrasinin beşiği İngiltere'dir. Dolayısıyla her şey oradan bu anlamda hani çıktı. Ama aslında dünyanın ilk demokratik parlamentosu İzlanda'da toplanmış. Ve o dönemin en vahşi, tırnak içinde söylüyorum, topluluğu olarak bilinen barbarlar dedikleri Vikingler yapmışlar bunu. Dolayısıyla aslında bilmediğimizde birçok gerçeği öğreniyorsunuz bu işlerle meşgul olurken.
Müthiş. Yani gerçekten dünyanın ilk parlamentosu demek zaten demokrasi. İlk parlamentosu İzlanda'da Vikingler tarafından kurulmuş. Bunu gezerek mi öğrendin, okuyarak?
Yok, bunu gezerken öğrendim. Şöyle, İzlanda'yı Vikingler keşfediyor. Ve oraya çok hani sınırlı sayıda bir Viking ilk başta gidiyor. Oradaki bütün, dediğim gibi sayı çok kalabalık olmadığı için, orada bir platoda bütün İzlanda'ya, adaya o dönem giden Vikinglerin hepsinin birden toplanmasıyla, yani temsilciler seçerek değil, bütün halkın, adadaki herkesin fiilen orada olmasıyla toplanmış bir parlamento, ilk parlamento aslında ve ilk demokratik parlamento.
Yani hiç kimsenin aklına gelmezdi herhalde.
Plato'yu gezerken anlattılar bize.
O kadar yer gezdin, gördün ve hala da gezeceksin mutlaka büyük bir heves ve şevkle. Bu sende bir herkesin yine diline pelesenk olmuş bir kavram var ya, dünya vatandaşlığı. Bununla ilgili bir uyanış ya da bir farkındalık ya da içi boş, çok saçma, herkesin kendi vatandaşlığı vardır, buna gerek yok diyebilir miyiz? O dünya vatandaşının içini doldurabiliyor muyuz? Bunu herhalde
ya dünya vatandaşlığı, dünya vatandaşlığı bence şöyle bir şey. Bir kere her yeri olduğu gerçekliğiyle kabul edeceksiniz. Beklentilerinizi de ona göre tutarak gideceksiniz. Yani bugün Anadolu'yu gezerken bir köyde bir kahveye gittiğiniz zaman kafe macchiato isteyebilir misiniz? Yani şimdi belli ülkelere giderken, belli ülkelerdeki belli coğrafyalara da giderken oranın gerçeklikleri nedir? Orası size neyi sunar, neyi sunamaz? Öyle kabul edip öyle gezerseniz daha mutlu olursunuz. O zaman her yerde mutlu olursunuz. İşte o zaman her gittiğiniz yerde mutlu olunca dünya vatandaşı olursunuz. Kendi ülkenizde gördüğünüz bir çöpü başka ülkede de alıp kaldırıp bir kenara koyup çöpe atabiliyorsanız o zaman da dünya vatandaşısınız. Bu bir sonuçta felsefe.
Biz bunun tersini yapıyoruz bazen. Yani dışarıda uyuduğumuz kurala gelip ülkemizde uyuyoruz ama...
Evet, maalesef bizde o çok oluyor, evet.
O başka bir konu. Şeyi gördüğümde Dünya Kupası'nda Japonlar maç bittikten sonra tribünlerini temizleyerek ayrılıyorlar kendi mekanlarından. Bu bambaşka bir bilinç seviyesi. İnşallah biz de o seviyelere geleceğiz. Peki Emin Hocam, biliyorsunuz biz de Galataport İstanbul'u önümüzdeki haftalarda inşallah açmayı planlıyoruz. Akdeniz'de çok önemli bir ana liman olarak konumlanacak Galataport İstanbul. Yer altındaki ilk kruvaziyer yolcu terminaline de ev sahipliği yapıyor. Burada güvenlikten, seyahate, turistlerle olan iletişimden pek çok davranışa kadar bazı protokoller olacak herhalde. Sence biz Galataport İstanbul'da ne tip teknik ya da yöresel protokollerle karşılaşacağız? Ne öngörüyorsun bizim adımıza?
Şimdi şöyle, aslında işiniz çok da zor değil. Şimdi bu işin bir gerçeği var. Protokolle güvenlik etle tırnak gibi. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Bir yandan insanlığın güvenliğini sağlamanız lazım, insanların, ziyaretçilerin. Bir yandan da bu güvenliği sağlarken onları da rahatsız etmemeniz lazım. Bu da aslında bir ve tabii güvenlik açığı boşluğu da bırakmamanız lazım aynı zamanda. Bu tabii biraz tecrübe işi. Şimdi Galataport'ta bir kere bu işlerin başında hani benim de tanıdığım, bildiğim, geçmişte çok önemli görevleri üstlenmiş, son derece profesyonel, çok değerli insanlar var bu işleri koordine edecek ve yürütecek. Dolayısıyla onların geçmişten hem kamu adına bir tecrübeleri var, hem yürüttükleri iş adına bulundukları görevlerde ciddi pozisyonlarda görev almışlar. Onların bir getirdiği tecrübe var. Şimdi Galataport kamuyla, devletle özel sektörün beraber çalışacağı bir yer. Devletteki arkadaşlar da hani işlerini en iyi şekilde yapmak için ellerinden geleni gösterecekler. Buna hiç şüphe yok. Hele ki böyle dünyanın incisi olmuş bir limanda. Dolayısıyla bu vücut bir bütün olarak, bir takım halinde çalıştığı sürece ben hiçbir sorunun yaşanacağını düşünmüyorum. Hani nasıl ki insan vücudunda beyin harika çalışır, kalp çalışmazsa sıkıntı olur. Ne bileyim, akciğer harika çalışır, böbrek çalışmazsa problem olur. Aynı hesaptan gidersek herkes tek bir vücut gibi çalıştığı sürece Galataport'ta hiçbir sorun olmaz ki ben öyle olacağına eminim.
Belli bir dengede ve her bileşeninde bir uyumda çalışması halinde hiçbir sorunla karşılaşmayacağız. Biz de aynı fikirdeyiz. Hocam harika bir sohbet oldu. Çok güzel bir dünya turu yaptık. Seni bırakmadan önce bir de keyifli bir dakikalık bir oyunumuz var. Bir dakika içerisinde sana kısa 5 soru soruyorum. Senden de 5 tane kısa cevap rica ediyorum. Hazırsan başlayalım.
Tamam.
3 kelimeyle Emin Tüzün.
Seyahat, spor ve doğa.
İlham aldığın bir mekan, bir akım, bir yer?
Vallahi o biraz ruh haline göre değişken. Yani bazen savana, bazen jungle. Yani bazen de ufak bir şehirde, bir kafede kahve içip kruvasan yemek. Yani tamamen ruh hali ve zamana göre değişiyor.
Zor soru, kısa cevap istiyorum. Senin için eşsiz bir deneyim hangisiydi? Tarif edilemez, eşsiz bir deneyim.
Silfra.
Efendim?
İzlanda'da Silfra diye bir yarık var. Şöyle,
Bir dakika, hemen bittikten, oyun bittikten sonra sana döneceğim Sifra'ya. Yeni kültürler keşfetmek isteyenlere vereceğim bir tavsiye. Şuna mutlaka uy. Ne derdin?
Seyahatlerinizi kesinlikle ertelemeyin. Yapabiliyorken yapabildiğiniz ölçüde yapın.
Galataport İstanbul'da seyahat dendiğinde aklına gelen ilk şey.
Deneyin. Çünkü dünyada başka eşi benzeri olmayan bir mekan oluyor orası limancılık anlamında.
Çok sağ ol. Oyunumuz bir dakikada bitti. Zamanı uyduk. Şu Sifra'yı bize bir anlatsana kapatmadan önce.
Ya Sifra şöyle bir yer. Gene İzlanda'da bir yarık. Kuzey Atlantik fay hattının geçtiği ve coğrafi olarak Amerika kıtasıyla aslında Avrupa kıtasını ayıran yarık. Oraya dalmak mümkün. Su tabii çok soğuk. 2 derece civarındaydı biz oradayken. Özel elbiselerle dalabiliyorsunuz oraya ve suda sizi 20-25 dakika tutuyorlar. Canlı yaşamıyor tabii, öyle bir hani deniz canlıları göreceğiz diye bir şey yok ama bir tarafınız Avrupa kıtası, bir tarafınız Amerika kıtası, bir yarığın içindesiniz. Mavinin onlarca tonunu, hiç görmediğiniz tonlarını, yanlış hatırlamıyorsam 100 metreye kadar net görüş var. Ki bu en berrak denizde bile herhalde 20-30 metrelerde, çok bilgim olan bir alan değil ama hani öyle diye duymuştum. 100 metre net görüş ve mavinin binlerce tonu ve sizi böyle hani hipnotize eden, büyüleyip götüren bir ortam. O deneyimi hiçbir zaman unutamam. Özellikle dalma meraklılarına şiddetle tavsiye ederim. Çok büyük bir fark diğer dalış tecrübeleriyle göre.
Yaşamış kadar olduk yine. Emin hocam, Emin Tüzün, çok teşekkürler. Harika bir sohbet oldu. Seninle öğrencilik yıllarından Dışişleri Bakanlığı'na, oradan protokol bölüm başkanlığına, aslında protokol bir kurallar bütünü olduğundan, davranış kurallarını olmamız gerektiğinden, ev sahibi misafir ilişkisinden, müzakereci olmamız gerektiğinden, bazen bir protokolcünün eve iş getirmediğinden, Kenya'da safariden, Ruanda ve Uganda'da goril deneyimlerinden, kültürlerden, Ruanda'daki soykırımının nelere yol açtığından, neler öğrendiklerinden bahsettik. Müthiş bir dünya turu oldu. Ağzına sağlık. Kapatmadan önce son eklemek istediğin bir şey var mı? Şunu demezsem içimde kalırdı dediğin bir şey var mı?
Ya şimdi hani yiğidi öldür hakkını yeme derler ya, Ruanda'yı bu kadar anlatmışken önemli bir deneyim de Butan'da. Ondan da vakit varsa bir iki kelime bahsedeyim.
Tabii tabii, lütfen lütfen.
Şimdi bizim şöyle hani çok yakın geçmişimizde maalesef hepimizi çok üzen bu orman yangınları meselesi. Butan'ın %70'i, %70'den fazlası ormanlık alan. Fakat öyle bir anayasaları var ki ormanlık alanların ülkede %60'dan azı düşmemesi gerekiyor. Ona göre, anayasaya göre her türlü önlem alınmış. Bir saatte yanlış bilmiyorsam 50 bin ağaç dikimiyle dünya rekoru şu anda Butan'da bu konudaki. Çünkü orada hayat kriterleri biraz da kapalı bir ülke olduğu için biraz daha farklı. Orada mutluluk endeksi, mutluluk bakanlığı gibi falan böyle enteresan yapılar da var. Ama kapalı kalmış bir coğrafyada, dışarıyla çok az bağı olan bir coğrafyada bu doğaya, ekosisteme, bunların sürdürülebilirliklerine verdikleri önem de bence ayrı bir kültür zenginliği.
Çok güzel. Son dakikamızda İzlanda'dan Butan'a da bir yolculuk yaptık. Bizi Butan'da veda ettin. Çok teşekkür ederim Emin Hocam tekrar.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, umarım sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır ve bu kısa dünya turunda müthiş bir deneyim yaşamışsınızdır. Galataport İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galataport İstanbul'u Galataport İstanbul Instagram sayfasından ve podcastlerimizde Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.